Ayrım 15.
Sayfa 185. Doğal olarak bir yabancının önünde tepkilerimin çok yöne çekilebilirliğini gizlemek zorundaydım. Sanki mahkemeye verebilmek için gerekli verileri toplamakla ilgileniyormuşum gibi yaptım. Bu dolandırıcıları, kitapları dağıtmak için onlarla işbirliği yapanları mahkemeye vereceğim dedim. Çevirmenin gözlerine anlamlı anlamlı bakarak, çünkü bu karanlık işte bu genç adamın da parmağı olduğundan kuşkulanmıştım. Adının Hermes Marana olduğunu söyledi. Hiç duymadığım bir ad. Kafası enlemesine uzun, güdümlü torpil gibi, alnının dış bükeyliğinin gerisinde pek çok şey gizlermişe benziyor. Nerede oturduğunu soruyorum, şu anda Japonya'da diye yanıtlıyor. Benim adımı böyle kötüye kullanan birinin çıkmasına çok öfkelendiğini söylüyor. Bu dolandırıcılığa bir son vermek için bana yardıma hazır ama son çözümlemede fazla şaşıracak bir şey olmadığını, çünkü onun görüşüne göre edebiyatın değerinin aldatma gücünden geldiğini, edebiyatın doğrusunun bu aldatmacada yattığını ekledi. Bu yüzden aldatmacanın aldatmacası olan düzmece bir yapıt doğrunun karesine eşittir. Bana kuramlarını açıklamayı sürdürdü. Bu kuramlara göre her kitabın yazarı uydurma bir kişiymiş. Var olan yazar onu düşsel yapıtlarının yazarı olarak uydururmuş. Kimi görüşlerini paylaşabileceğim kanısındayım ama bunu anlamasına izin vermemeye dikkat ediyorum. Benimle başlıca iki nedenden ilgilendiğini söylüyor. Birincisi, sahtesi yapılabilir yapıtların yazarı olmam. İkincisi, benim kendimin de büyük bir kalpazan olmak için gerekli yeteneğimin olduğunu, kusursuz kalpazanlıklar yapabileceğimi düşünmesi. Bu yüzden ben onun en iyi yazar dediği şeyin somut örneğiymişim. Yani kalın bir tül gibi dünyanın üzerini kaplayan yapıtların bulutunda eriyen bir yazar. Oyun, hile her şeyin gerçek özü olduğuna göre bunun en kusursuz yöntemini bulan yazar kendisini bütün ile özdeşleştirmeyi başarır. Marana ile dünkü konuşmamı düşünmeyi bırakmalıyım. Ben de kendimi silmek, her kitap için başka bir ben, başka bir ses, başka bir ad bulmak, yeniden doğmak isterdim. Ama benim amacım kitapta merkeze olmayan, beni olmayan, ben diye bir şeyin olmadığı okunmaz dünyayı yakalamak. Biraz düşünürseniz bu bütünsel yazar çok alçak gönüllü biri olabilir. Amerikalıların ghostwriter, hayalet yazar dedikleri türden, fazla saygınlığı olmasa da yararı herkesçe kabul edilen bir uğraş eri. Başka insanların anlattıkları ama yazmayı beceremedikleri ya da yazacak zaman bulamadıkları şeyleri kitaplaştıran atsız yayımcı. Var olmakla fazlaca meşgul varlıklara sunan yazar. Belki de asıl önemli görevim buydu da ben onu kaçırdım. Benlerimi çoğaltabilirdim. Başka insanların benlerini üstlenebilir, benden ve birbirlerinden çok farklı benleri oynayabilirdim. Ama bir kitabın içerebileceği tek doğru bireysel bir doğruysa bunu da kabul edebilir ve kendi doğrumu yazabilirdim. Belleğimin kitabını mı? Hayır. Bellek ancak durağanlaştırmadığınız sürece doğrudur. Bir biçimin içine kapatılmadığı sürece. Arzularımın kitabı mı? Onlar da ancak benim bilinçli irademden bağımsız olarak tepki gösterdikleri zaman doğrudurlar. Yazabileceğim tek doğru, içinde yaşadığım anın doğrusudur. Belki tek doğru kitabım bugüncedir. Günün değişik saatlerinde, değişen ışıkta gözlediğim şezlongdaki kadının imgesini kaydetmeye çalıştığım günce. Hoşnutsuzluğumun aşırı bir tutku, belki de megalomanyakça bir çılgınlık olduğunu neden kabul etmeyeyim? Kendi dışındaki şeyi dile getirmek için kendisini silmek isteyen bir yazarın önünde iki yol vardır. Ya bütün her şeyi kapsayan, bir eşi daha olmayan o tek kitabı yazmak ya da bütün kitapları yazmak, bütünü parça parça imgelerde yakalamaya çalışmak. Bütünü kapsayan o tek kitap ancak bütün dünyayı açınlayan kutsal kitap olabilir. Ama ben bütünselliği dilin içerebileceğine inanmıyorum. Benim sorunum dışarıda kalan şey, yazılmamış olan, yazılamaz olan şey. Benim tek yapabileceğim iş bütün kitapları yazmak, yazar olma olasılığı bulunan bütün yazarların kitaplarını yazmak. Tek bir kitap yazmam gerektiğini düşünürsem bu kitabın nasıl olması, nasıl olmaması gerektiği ile ilgili sorunlar önümü tıkıyor. Daha ileriye gidemiyorum. Tam tersine bütün bir kitaplığı yazacağımı düşünürsem birden önüm aydınlanmış gibi oluyor. Yazacağım şeyi yazmamı bekleyen yüzlerce cildi bütünleyeceğini, çelişikleştireceğini, dengeleyeceğini, büyüteceğini, gizleyeceğini biliyorum. Hangi koşullarda yazıldığını en iyi bildiğimiz kutsal kitap Kur'an. Bütün ile kitap arasında en azından aracı vardı. Muhammed Allah'ın sözlerini dinledi ve yazıcılarına duyduklarını söyleyerek yazdırdı. Bir keresinde peygamberin hayat hikayesinin yazarının anlattığına göre Abdullah'a söyleyip yazdırırken peygamber bir cümleyi yarım bıraktı. Yazıcı hiç düşünmeden gerisini getirdi. Peygamber de dalgınlıkla Abdullah'ın sözlerini Tanrı kelamı olarak kabul etti. yazıcı için bir rezaletti. Peygamberi bırakıp gittiği gibi inancını da yitirdi. Yanılıyordu. Cümlenin örgütlenişi kısacası ona düşen bir sorumluluktu. Yazılı dilin iç tutarlılığıyla, dil bilgisiyle, söz dizimiyle ilgilenmesi gereken, söz olmadan önce bütün dilin dışına taşıyan bir düşüncenin, hele de peygamber sözü gibi akışkan bir sözün akıcılığını vermesi gereken kişi oydu. Bir kez kendisini yazılı bir metin ile dile getirmeye karar verdikten sonra Allah için yazmanın yardımı gerekliydi. Muhammed bunu biliyordu ve yazmana cümleleri tamamlama ayrıcalığını tanımıştı. Ama Abdullah kendisinde bulunan gücün bilincinde değildi. Allah'a inancını yitirdi çünkü yazıya ve bir yazma aracı olarak kendine inançtan yoksundu. Bir gavura peygamber söylenceleri üzerine çeşitlemeler yapma izni verilseydi ben şunu önerirdim. Abdullah'ın inancını kaybetmesinin nedeni kendisine söylenenleri yazarken bir yanlışlık yapması üzerine Muhammed'in bunu fark etmesine karşın yanlış olanı daha iyi bulduğu için düzeltmemeye karar vermesidir. Bu durumda da Abdullah kızmakta haksız olurdu. Söz bir peygamberin mecde gelip söyledikleri bile olsa ancak kağıt üzerinde kesinleşir, yani yazı olur. Ancak sınırlayıcı bir eylem olan yazı eylemi aracılığıyla yazılmamışın sonsuz büyüklüğü okunur duruma gelir. Yani imla konusundaki kuşkular, dil sürçmeleri, yanlışlıklar, sözün ve kalemin denetlenmesi olanaksız atlamaları aracılığıyla. Yoksa bizim dışımızda olan şey yazılı ya da sözlü söz aracılığıyla iletişim kurma konusuna diretmese iyi eder. İletilerini başka yolla göndersin. İşte beyaz kelebek bütün vadiyi geçip okurun kitabının üstünden ta buraya kadar uçarak benim yazdığım kitabın üstünde durdu. Bu vadide acayip insanlar dolaşıyor. Dünyadaki bütün yayın evlerinden avans topladıkları yeni kitabımı bekleyen edebiyat ajanları, roman kişilerimin belli giysileri giymesini, belli meyve sularını içmesini isteyen reklam ajansları, bitmemiş romanımı bilgisayarla bitirmek için üsteleyen elektronik teknisyenleri. Elimden geldiğince az dışarı çıkmaya çalışıyorum. Köyden uzak duruyorum. Yürümek istersem dağ yollarını yeğliyorum. Bugün bazı oğlanlara rastladım. İzciye benziyorlardı. Heyecanlı ama titiz bir biçimde otların üzerine geometrik bir şemaya göre bez parçaları yerleştiriyorlardı. Uçaklara işaret mi diye sordum. Uçan daireleri için dediler. Biz UFO gözcüsüyüz. Burası bir geçiş yeri. Son zamanlarda çok kullanılan bir tür hava yolu. Buralarda bir yazar yaşıyormuş. Öteki gezegenlerde yaşayanlar da onu iletişim aracı olarak kullanmak istiyorlar. O yüzden burası böyle oldu. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz diye sordum. Şu bir gerçek ki bir süredir bu yazar bir bunalım geçiriyor. Artık yazamıyor. Gazeteler bunun nedeninin ne olabileceğini merak ediyorlar. Bizim hesabımıza göre onu böyle etkisizleştirenler başka dünyalar olabilir. Yeryüzünün koşullandırılmalarından arınsın ve iyi bir alıcı duruma gelsin diye. Ama neden özellikle o? Başka dünyalar söyleyeceklerini doğrudan doğruya söyleyemiyorlar. Kendilerini dolaylı, simgeli bir biçimde dile getirmek zorundalar. Örneğin alışılmamış coşkular uyandıran öyküler aracılığıyla. Anlaşılan bu yazarın iyi bir tekniği ve belli bir düşünce esnekliği var. Ama siz onun kitaplarını okudunuz mu? Şimdiye kadar yazdıkları ilginç değil hiç. Evrensel iletişimi yakalayabilecek kitap bu bunalımdan çıktığı zaman yazacağı kitap olacak. Ona nasıl aktarılacak? Zihinsel olarak. O farkında bile olmayacak. Canın istediğini yazdığını sanacak. Oysa zihninin algıladığı dalgalar üzerinde uzaydan gelen iletiler yazdıklarının içine sızacak. Peki siz iletinin şifresini çözmeyi başaracak mısınız? Yanıt vermediler. Bu gençlerin gezegenler arası beklentilerinin düş kırıklığıyla sonuçlanacağını düşününce biraz üzülüyorum. Her şeye karşın bundan sonra yazacağım kitabın içine onlara acımasız bir doğrunun açığa vurulması gibi görünecek bir şeyi kolayca sokuşturabilirim. Şimdilik ne uyduracağımı bilmiyorum ama yazmaya başlarsam aklıma bir şey gelir. Ya onların söyledikleri doğruysa? Ben keyfimce yazdığımı sanırken yazdığım şeyleri gerçekten başka dünyalar yazdırtırıyorsa bana... Uzaydan gelecek bir açınlama beklememin yararı yok. Romanım ilerlemiyor. Birden gene sayfalar dolusu yazmaya başlarsam bu demektir ki galaksi iletilerini beni hedefleyerek gönderiyor. Ama yazmayı başardım. Tek şey şu günlük. Kitap okuyan genç bir kadınla ilgili gözlemler. Hangi kitabı okuduğunu da bildiğim yok. Başka dünyadan gelen ileti bu günlükte mi yoksa onun okuduğu kitapta mı? Bir üniversitede önemli bir edebiyat semineri çalışması için benim romanlarım üzerine tez yazan genç bir kız geldi beni görmeye. Yapıtlarımın onun kuramlarını kanıtlamasına çok yaradığını görüyorum ve bu kuşkusuz olumlu bir olgu. romanlar için mi, kuramlar için mi, hangisi için bilmem. Onca ayrıntılı konuşması çok ciddi bir çalışma yapılmış olduğu düşüncesini doğuruyor bende. Ama onun gözüyle görülen romanların bana tanınmaz geliyor. Hiç kuşkum yok, şu Lotharia adı bu. Kitaplarımı çok ciddi okumuş ama bence onları okumadan önceki kanılarını onlarda bulmak için okumuş. Bunu ona söylemeye çalıştım. Biraz sinirlice hemen yanıtladı. Ya, kitaplarınızı ne için okumamı isterdiniz? Yalnızca sizin var olduğunuza inandığınız şeyleri bulmak için mi? Onu yanıtladım. Onu demedim. Okurların kitaplarımda benim bilmediğim bir şey bulmalarını beklerim. Ama bunu ancak daha önce bilmedikleri bir şey okuma beklentisi içinde olan okurlardan bekleyebilirim. Bereket versin, teleskopumla kitap okuyan öteki kadını gözleyebiliyor ve bütün okurların bu Lotharia gibi olmadığına kendimi inandırabiliyorum. Sizin istediğiniz şey edilgin bir okuma tarzı, tam bir kaçış, gerileme, dedi Lotharia. Kız kardeşimin okuma tarzıdır bu. Bana sizin kitaplarınızı tezimin konusu olarak kullanma düşüncesini veren şey Silas Flannery'nin romanlarını kız kardeşimin birbiri ardına yutarcasına okuduğunu görmek oldu. Sizin yapıtlarınızı işte bu nedenle okudum Bay Flannery, merak ediyorsanız diye söylüyorum. Kız kardeşim Ludmilla'ya bir yazarın nasıl okunacağını göstermek için, Silas Flannery bile olsa. Bile sözcüğü için teşekkür ederim ama neden kız kardeşinizi de getirmediniz? Ludmilla yazarları kişisel olarak tanımamanın daha iyi olduğu konusunda kararlı. Çünkü gerçek kişi onun kitaplarını okuyarak düşlediğin kişiyle asla çakışmıyormuş. Benim kafamdaki okur olabilir o, şu Ludmilla. Dün akşam çalışma odama girdiğim zaman yabancı bir gölgenin pencereden kaçtığını gördüm. Onun ardına düşmek isterdim ama hiçbir iz bulamadım. Evin çevresindeki çalıların içine saklanan insanların seslerini duyuyorum sık sık, özellikle geceleri. Evden çok az çıkmama karşın birisi kağıtlarımı karıştırıyor gibime geliyor. El yazmalarımdan kimi sayfaların eksildiğine tanık oldum birkaç kez. Birkaç gün sonra o sayfaları yerli yerinde buluyordum. Ama çoğu zaman artık el yazmalarımı tanıyamıyorum. Sanki yazdıklarımı unutmuşum gibi ya da sanki bir gecede öylesine değişmişim ki dünkü kendimde kendimi tanıyamıyormuşum gibi. Kendisine ödünç verdiğim kitapları okuyup okumadığını sordum. Okumadığını söyledi. Çünkü burada elinin altında bir bilgisayar yokmuş. Bana açıkladığına göre uygun biçimde programlanmış bir bilgisayar bir romanı birkaç dakikada okuyup metinde geçen bütün sözcükleri sıklık sırasına göre listesini çıkarabiliyormuş. Böylece elimin altında yapılıp bitmiş bir okuma oluyor, diyor Lotharia. Değeri ölçülmeyecek bir zaman kazancı. Aslında bir metni okumak, yinelenen bir takım izlekleri, üzerinde durulan biçim ve anlamları saptamaktan başka nedir? Elektronik okuma bana yinelenen şeylerin listesini sağlıyor ve eleştirel inceyemenin yönelmesi gereken sorunlar konusunda fikir edinmek için onlara bakmak yetiyor. Doğal olarak en sık geçen şeyler listesinin başında tanımlıklar, adıllar ve ilgeçler yer alıyor ama onları hiç dikkate almıyorum. Doğrudan doğruya anlam bakımından en zengin sözcüklere bakıyorum. Onlar bana kitapla ilgili oldukça doğru bir fikir verebilirler. Lotharia bana kimi romanlarımın sıklık sırasına göre listelenmiş sözcükler halinde elektronik kopyalarını getirdi. 50 ile 100 bin sözcüklük bir romanda, dedi bana, İlk bakacağınız şey 20 kez yinelenmiş sözcükler olmalı. Bakın şimdi. 19 kez geçen sözcükler. Atışlar, birlikte, dişler, fişeklik, görünen, hayat, hemen, kan, kumanda, nöbetçi, sahip, senin. 18 kez geçen sözcükler. Akşam, Fransızca, dönem, geçer, gel, git, kadar, kasket, oğlanlar, patates, şunlar, yakışıklı, yemek, yeni, yeter. Konusuyla ilgili açık bir düşünceniz olmadı mı şimdiden, diyor Lotharia? Hiç kuşku yok, bu bir savaş romanı. Salt eylem, işlek bir yazış tarzı, gizliden gizliye bir şiddet. Anlatının tam anlamıyla yüzeyde olduğunu söyleyebilirim ama bunu sağlama almak için yalnızca bir kez geçen, bir kez geçmesi önemsiz oldukları anlamına gelmez. Sözcüklere bakmak her zaman yerinde bir davranıştır. Şu listeye bakın, örneğin. Boyunduruk altı, baskı altı, ağaç altı, ayak altı, yer altı, el altı, çatı altı, su altı. Hayır, kitap göründüğü gibi büsbütün yüzeysel olamaz. Gizli bir şey olmalı. Araştırmamı bu çizgiler üzerinde yürütebilirim. Lotharia bana daha başka listeler gösteriyor. Bu çok değişik bir roman. Hemen göze çarpıyor. Aşağı yukarı 50 kez geçen şu sözcüklere bakın. Sahipti. Onun. Kocası. Küçük. Ricardo. 51. Yanıtladı. İdi, daha önce, sahip, istasyon, ne? 48. Bütün, yalnızca, yatak odası, Mario, kimi, kez. 47. Sabah, gibiydi, gitti, onu. 46. Meli. 45. El, dinle, kadar, idiler. 43. Cetilya, Delya, akşam, kız, eller, altı, kim, yıl. 42. Neredeyse, yalnız, adam, geri, pencere. 41. Bana, istedi. 40. Hayat. 39. Buna ne dersiniz? İştenci bir anlatı, ince duygular, eksiltili söylenmiş basit bir dekor, taşrada gündelik hayat. Bunu doğrulamak için bir kez kullanılmış sözcük örneklerine bakacağız. Adaletsizlik, aldattı, aşağı, becerikli, diz, doğru, genişleme, kıskanç, mühendis, saf, şişmanlatıcı, üşüdü, yutarak, yutma, yuttu. Böylece atmosfer, ruh durumları, toplumsal çerçeve konusunda zaten fikir sahibi oluyoruz. Üçüncü bir kitaba geçebiliriz. Göre, hesap, gövde, özellikle, tanrı, saç, para, zamanlar, geçti. 29. Akşam, un, yiyecek, yağmur, neden, birisi, kal, Vincenzo, şarap. 38. Ölüm, yumurtalar, yeşil, onunki, bacaklar, tatlı, böylece. 36. Kara, göğüs, çocuklar, gün, hatta, püh, baş, makine, yapmak, kaldı, kalır, doldurur, beyaz, edecekti. 35. Burada diyebilirim ki somut, etli kanlı bir öyküyle karşı karşıyayız. Biraz kaba, dolaysız bir nefis düşkünlüğü, incelikten yoksunluk, halk tarzı bir cinsellik. Ama gene burada da bir kez geçen sözcükler listesine göz atalım bakalım. Örneğin bakın. Utandı, utanç, utandırdı, utanç verici, utanmaz, utançlar, utandırıcı, sebzeler, doğrula, vermut, bakireler. Gördünüz mü? Suçluluk kompleksi apaçık ortada. Önemli bir bilgi, eleştirel araştırma bununla başlayıp işleyeceği varsayımları saptayabilir. Size ne demiştim? Hızlı ve etkili bir yöntem değil mi bu? Lotaryanın kitaplarımı böyle okuması düşüncesi benim için kimi sorunlar doğuruyor. Şimdi ne zaman bir sözcük yazsam o sözcüğün elektronik beynin fırıldağında döndüğünü, sıklık derecesine göre ne olduğunu bilmediğim başka sözcüklerin arasında sıraya sokulduğunu görüyorum ve merak etmeye başlıyorum. Acaba bu sözcüğü kaç kez kullandım diye, bu yalıtılmış heceler üzerinde yazma sorumluluğumun bütün ağırlığını duyuyorum. Bu sözcüğü bir kez ya da 50 kez kullanmış olmamdan hangi sonuçların çıkarılacağını düşünmeye çalışıyorum. Belki de şu sözcüğü silsem daha iyi olacak. Ama başka hangi sözcüğü kullansam bu sınava dayanabilecek gibi görünmüyor. Belki de bir kitap yerine sözcük listeleri yazabilirim. Benim hala bilmediğim o doğruyu dile getiren, tek tek yalıtılmış, alfabetik sıraya konmuş, çığ gibi dökülen sözcükler. Tersine programlanan elektronik beyinde bu sözcüklerle o kitabı, benim kitabımı yapıp çatabilir. Lotaryanın benim üzerime tez yazan kız kardeşiyle tanıştım. Haber vermeden sanki bir rastlantıcı sonucu buradan geçiyormuş gibi geldi. Ben Ludmilla, bütün kitaplarınızı okudum dedi. Yazarları kişisel olarak görmek istemediğini bildiğim için onu görünce şaşırdım. Kız kardeşinin her şeyi hep tek yanlı gördüğünü söyledi. Bu nedenle de Lotaryo ona bizim rastlaşmamızdan söz ettikten sonra onun kafasındaki yazar örneğine uyduğum için sanki var olduğuma inanmak amacıyla kendisi gelip görmek istemiş. Bu örnek yazar, onun kendi sözcükleriyle söylersek, kabak bitkisinin kabak üretmesi gibi kitaplar üreten bir yazar. Hiç şaşmamacasına normal gelişmelerini izleyen doğadaki süreçlerden örneklenen eğretilemeler de kullandı. Rüzgarın dağlara biçim verişi, dalgaların kıyıya yosun yağışı, ağaç gövdelerinde yılların izlerinin oluşumu. Ama bunlar genel anlamda yazınsal yaratı için kullandığı eğretilemelerdi. Oysa kabak eğretilemesi doğrudan doğruya bana yönelikti. Kız kardeşinize kızıyor musunuz diye sordum. Başkalarına karşı çıkan görüşler taşımaya alışmış birinin sesindeki kavgacı tonu sezinlemiştim sesinde. Hayır, sizin de tanıdığınız başka birine dedi. Fazla bir çaba göstermeme kalmadan ziyaretinin gerisindeki hikayeyi çıkardım. Ludmilla edebiyatı ne kadar ustalıklı oyun, iç içe geçmiş dişli, numara, tuzak taşırsa o kadar değerli bulan çevirmen Marana'nın arkadaşı ya da eskiden arkadaşıydı. Peki sizce benim yaptığım şey farklı mı? Ben sizin hep toprağa oyan, karınca yuvası, arı kovanı yapan hayvanlar gibi yazdığınızı düşünmüşümdür. Bu söylediğiniz şeyin benim için bir övgü olup olmadığını pek bilemiyorum diye yanıtladım. Her neyse, şimdi burada beni gördüğünüze göre umarım düş kırıklığına uğramadınız. Silas Flaneri'nin sizin kafanızdaki imgesine uyuyor muyum? Düş kırıklığına uğramadım, tam tersine. Ama belli bir imgeye uyduğunuz için değil, tıpkı benim de tahmin ettiğim gibi aslında sıradan biri olduğunuz için. Romanlarım size benim sıradan biri olduğum izlenimi mi veriyor? Hayır, bakın, Silas Flaneri romanları öylesine ayrı ki, sanki siz onları yazmadan önce de bütün ayrıntılarıyla varmış gibiler. Sanki siz yazmayı bildiğiniz için, sonunda onları yazacak birine gereksinimleri olduğu için sizi kullanmış, size aracı yapmışa benziyorlar. Sizin nasıl yazdığınızı görmek isterdim. Acaba gerçekten böyle mi oluyor diye. Bıçak gibi bir ağrı duyuyorum. Bu kız için ben anlatılmamış olandan kalkıp benim dışımda var olan düşsel bir dünyayı yazmaya geçen kişisiz bir yazı enerjisinden başka bir şey değilim. Onun düşlediklerinden hiçbirinin bende olmadığını bilseydi vay halimi. Ne dile getirme enerjisi ne de dile getirecek bir şey. Ne göreceğinizi sanıyorsunuz? Biri bana bakarken hiçbir şey yazamam yanıtını veriyorum. Bunu anladığını sandığını söylüyor. Edebiyatın gerçeği yazma eyleminin fizikselliğinden oluşan bir şeydir. Eylemin fizikselliği. Bu sözcükler zihnimde dönmeye başlıyor. Boş yere kafamdan kovmaya çalıştığım imgelerle birleşiyorlar. Var olmanın fizikselliği diye kekeliyorum. Görüyor musunuz? İşte buradayım. Var olan bir insanım. Karşınızda duran, sizin fiziksel varlığınızın karşısında. Dehşetli bir kıskançlık duydum. Başka insanları değil, kendimi, bir daha hiç yazamayacağım romanların yazarı olan mürekkep, nokta ve virgüllerden oluşan beni kıskanıyorum. Yaratıcı enerjiden çok daha güvenilir olduğunu duyumsadığım içimdeki fiziksel enerjiyle şimdi burada duran ben, daktiloya geçirmiş beyaz kağıdın, daktilo klavyesinin aramıza koyduğu korkunç uzaklıkla genç bayandan bunca ayrılmışken onun mahremiyetine girmeyi sürdüren beni kıskanıyordu. İletişim çeşitli düzeylerde kurulabilir diye açıklamaya girişiyorum. Ona yanaşmakta biraz acele ettiğim doğru ama zihnimde dönüp duran görsel ve dokunsal imgeler her türlü ayrılık ve gecikmeyi bir yana bırakmaya itiyordu beni. Ludmilla karşı koyarak elinden kurtuluyor. ''Aa, ne yapıyorsunuz Bay Flaneri? Söz konusu olan bu değil, yanılıyorsunuz.'' ''Doğru, biraz daha hoşça yapabilirdim bu işi ama artık düzeltmek olanaksız. Şimdi ya hep ya hiç.'' Masanın çevresinde onu kovalamayı sürdürüyor. ''Belki benim çok yaşlı olduğumu düşünüyorsun ama tam tersine gibi ne kadar aptalca olduğunu anımsadığım cümleler söylüyorum.''